Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. İkinci Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 9. Ayrım. Bir yeri sancıyormuş gibi gözlerini yuman Çelebi, Şah İsmail'i kurtarıcı olarak görenler oldu diye mırıldandı. Oysa bu adam, Alevi olduğu halde Akkoyunlu tahtına oturunca İran'daki Şiilerin gücünden yararlanmak için bu mezhebe girdi. Şimdi Alevileri Şiileştirmeye çalışıyor. Aleviler Anadolu'ya gelirlerken Emevilerin zulmünden kaçan Ali taraftarlarıyla karşılaşmış ve haksızlığa uğrayan Ali ile onun ardıllarına yakınlık duymuşlardı. Ali ve 12 imam kavramlarını bu yakınlıktan ilham alarak Bektaşiliğin içine sonradan yerleştiren Balım Sultan'dır. Musa Çelebi'nin yüz hatları akşam üzerinin ışık hüzmeleri altında büsbütün derinleşmiş, bu da onun dışa akseden kederini acınaklı hale getirmişti. Adam inler gibiydi. Bazılarımızca baş tacı edilen Balım Sultan bize çok zarar vermiştir. Bu eklenti kavramlar korkarım bizi özümüzden uzaklaştırıyor. Dalgınlaştı ve uzun süren düşünmenin ardından uykudan uyanırcasına silkindi. Alevilerin kızılbaşlarla ilgisi yoktur. Şimdiki İran Şahı'nı dedesi taraftarlarına 12 imamı temsilen 12 dilimli kırmızı renkli Türkmen börkü giydirdiğinden ahali bunlara kızılbaş demiş. Sultan Selim Şah İsmail'i ezdikten sonra Kürtlere mirlik verdi. Şartı kızılbaşların Kürtlerce ezilmeleriydi. Beyliğin babadan oğula geçmesi Osmanlı örfünde yoktur. Padişah asi beylerden, ordulardan korkmaz ama inançla baş edemeyeceğini bilirdi. Bu yüzden uhrevi gücü Kürtlere bahşettiği dünyevi güçle yerinde ezmeyi seçti. Şimdi doğuda bize de kızılbaş diyorlar. Çünkü Alevilikle kızılbaşlık ve Şiilik birbirine karıştı. Artık doğuda canlarımız can derdine düşüp Kürtçe öğrenerek Kürt gibi görünüyorlar. Ardından mırıldanırcasına devam etti. Sonradan Hristiyan olan Türk'ün köyünde, kentinde barınabildiğini duydunuz mu? Ayrıca Müslüman olmadığımız dedelerin bildikleri sırdır. Onu açıklarsak bu memlekette barınamayız. Oysa yaratılışın bize yüklediği görev yaşamaktır. Bu yüzden Mesih'imiz yani Mehdi gelene dek dayanmalıyız. Hürrem hayretle ona bakarken düşünüyordu. Mesih, Mehdi benzerliğinden çok onu sarsan Hazar Musevilerini yok edecek tehlike olarak bekletilen Mesih fikrinin şu insanlarca kendi potalarında bağlayıcı haçlardan biri haline getirilmesiydi. Keşke Hazarlar da kendilerine özgü Mesihlerini yaratabilselerdi. Öte yandan yaşama uğruna kimliği yok edecek denli sinişe içerliyordu. Yüksek sesle suçu zalimlere yükleyip kendinizi azat etmeyin. Yahudilerin kimliklerini nasıl koruduklarına bakın. Dilini unutup din bağıyla ayakta kalan kavim gördünüz mü dedi ve bir soru daha sordu. Memaliki Osmaniye'de her kavim kendi dini gereklerini özgürce yerine getirirken Sultan Selim neden sizlerden çekinsin? Bu çekintinin başka nedeni olmalı. Alevilik din değil inançtır. Bizim ne ibadethanemiz, ne tapınmamız, ne peygamberimiz, ne kutsal kitabımız var. Bu kimilerine göre kargaşadır ve Osmanlı kargaşa olasılığına göz yummaz. Ayrıca tarikat kapısını aşamayanlar onu kendinden sayarak Şah İsmail'i arkaladılar. Osmanlı'ya karşı hoşnutsuzluk vardı ve çok kimse Şah İsmail'in devletini kendi devleti sandı. Yavuz ise Anadolu'da Şah yanlısı bırakmamaya kararlıydı ve böylece ard arda isyan edip kendi devletinizi büyütmek istediniz. Size Hacı Bektaş'ın Makalat kitabından bir öykü anlatayım. Selçuklu zulmüne isyan eden Baba İshak Hacı Bektaş'a başvurarak Alevi devleti kurmak istediklerini anlatır ve ondan destek ister. Hacı Bektaş'ın yanıtı şudur. Selçuklu devletini yıkacaksın da ne olacak? Bu kez senin devletin Sünnilere baskı yapacak. O halde ne değişecek? Sünni devlet yanlıştır. Ama çaresi Alevi devleti kurmak değildir. Çünkü devletin dini olmaz, din milletindir. Devlet, 72 milleti ve her dini aynı gözde gördüğü zaman devlettir. Yazarın notu, Mustafa Kulalıoğlu'nun bir konferansından. Hürrem yerinde gururla dikilerek çakmak çakmak yanan gözlerini Çelebi'ye dikti. Hazarlarda da devletin dini olmamıştır. Hatta 7 büyük yargıç farklı din mensuplarının davalarını onların dini kurallarını gözeterek bakardı. Musa Çelebi hala dalgındı. Hanefilik mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanefi ile Musevi Kareimler mezhebinin kurucusu Anan ben David, Bağdat'ta aynı zindanın aynı hücresini paylaşmışlardı. Yazarın notu: Bakınız Hürriyet Gazetesi 22.12.2007. Türklerin Son Mohikanları. Burak Artuner. Kim bilir birbirlerini orada nasıl etkilediler dedi ve devam etti. Osmanlı, Fatih ile birlikte devletin kuruluşunda emeği geçen yoldaşlarına sırt çevirdi. Böylece Alevilerle Osmanlı'nın arası açıldı. Yani başlangıçta Osmanlı ile yoldaştınız, öyle mi? Musa Çelebi bir süre düşünceye daldı. Sonra alçak sesle anlatmaya başladı. Bir gün Osman geceyi bir zahidin evinde geçirir. Yazarın notu: Zahid, aşırı sofu. Öykü A. Gibbons'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu adlı eserinden. Bakınız sayfa 19. Uykuya girmeden önce ev sahibi odaya girip rafa bir kitap koyar. Osman kitabın ünvanını sorunca Kur'an-ı Kerim yanıtını alır. Sonra içinde ne var diye sorar. Yani Osman Kur'an'ın içinde ne olduğunu bilmediğine göre o vakte dek Kur'an'la tanışmamış. Edebali dahil kimse onu Kur'an'la tanıştırmamış. Kur'an'ın içindekileri bilmeyen, öğretmeyen Müslüman olabilir mi? Hürrem sözün sonunu beklemeden itiraz etti. Kur'an'la tanışmadığı halde kendini Müslüman bilen yığınla insan yok mu? Hayatında Kur'an görmemiş Müslümanlardan teki ona bu Kur'an'dır dediğimizde bunun içinde ne var diye sorar mı? Bence sormaz, saygı duruşuna geçer. Zihni karışan Hürrem sorularını ard arda sıraladı. Bakalım öykü doğru mu? Ayrıca Osman Bey okuma yazma bilmezmiş. Hem Müslüman olmasaydı ona Osman adını verirler miydi? Her masalda bir gerçek gizlidir. Önemli olan masalcının gönderdiği mesajı yakalamak. Şöyle bir öykü anlatılır. Ziyaretine gelen Softa Osman'a Kur'an verince Osman bunu okuyamam, oku da dinleyeyim der. Bu öyküye dayanarak onun okuyup yazma bilmediği söylenir. Oysa Osman, Bilecik Tekfuru ile anlaşmalar yapıyor, ahalinin davalarına bakıyor, Romalı Mihal Gazi'yi yoldaş ediniyor. Bunları beceren okuma yazma bilmez biri miydi? Bence Osman, Arap elifbasıyla okuyup yazamıyordu ama Rum harfleriyle okuyup yazabiliyordu. Diğer sorunuza gelince, Osman'ın asıl adı Otman ya da Ataman'dı. Hristiyanlar bu yüzden devletimize Otoman derler. Ertuğrul Bey'in ataları ve oğulları Türk adları taşıyordu. Nitekim Osman'ın dedesinin adı Gündüz Alp, amcalarının adları Sungur Tekin, Gündoğdu, Dündar, kardeşlerininkiler Gündüz ve Sarıyatu Savcı'ydı. Ertuğrul Bey'in kadim geleneği bozup yalnızca bir oğluna Arap adı vermesi hiç de akla uygun değil. Kısa bir ara verip devam etti. Osman başlangıçta Alevi'ydi. Ve hem kendisi hem çevresi Kur'an'ı da onun içinde ne olduğunu da bilmiyordu. Yeniçeri Ocağı'na Hacı Bektaş'ın pir olması boşuna değildir. Nitekim Osman, Sarı Saltuk erenlerle Hacı Bektaş Veli'yi ziyaret etmişti. Yavuz Selim Han kulağına küpe takardı. Biliyoruz ki Bektaşiler de küpe takarlar. Alevilikle Kami arasında bağ ararken bu olasılık Hürrem'i semeleştirmişti. Çünkü Alevilerle arasında kavimsel bağ varsa Osmanlı ile de akrabaydı. Karma karışık halde sordu. Peki ama Osman Bey neden Sünniliği seçti? Alevi olarak kalamaz mıydı? Alevilik devlet yönetmeye elverişli inanç biçimi değildir. Zira Aleviler kılıç sallamak yerine gül alırlar, gül satarlar. Gülü gülle tartarlar. Ayrıca Osman, bünyesine katmak istediği insanlarla mezhep savaşı yapıyor görüntüsü vermeyecek denli akıllıydı. Devleti her şeyden önemli gören Osman, ismiyle birlikte inancını da değiştirdi ve bu yüzden Sünni oldu. Şu unutulmasın, Osmanlı için devlet dinden de, dilden de önemlidir. Hacı Bektaş'ın soyundan gelenlere Çelebi derlermiş. Belki de bu yüzden Osmanlı şehzadelerine Çelebi deniyor. Alparslan Malazgirt Savaşı'ndan sonra Artuk Bey'i Anadolu işleriyle görevlendirdi. Artuk Bey, Kayı boyundandı ve yukarı yurttan 200 bin kişiyi Anadolu'ya getirerek Çorum, Çankırı, Eskişehir dolaylarına yerleştirdi. Bu ahali Osmanlı'nın atasıdır ve ilk Anadolu Alevileri bu insanlardır. Yukarı yurt, Hazar Denizi civarındaki halis Türk yurdudur. Bu yöre Hazar İmparatorluğu'nun yönetimindeydi. Hazarlar Araplarla savaş halindeydi ve onlardan nefret ederlerdi. Osmanlı her milletten adama görev verir ama Araba görev vermez. Çünkü onların içtiği suda Araplara karşı güvensizlik mikrobu vardır. Şu da eklenmeli, Selçuklu Devleti'ni kuran Selçuk Bey gençken Hazar Kağan'ın hizmetindeydi. Kağan'la arası bozulduğu için güneye giderken yanındaki çocukların isimleri Musa, Mikael ve İsrail'di. Hürrem bakışlarını tavandaki bir noktaya saplayarak taşlaşmıştı. Bir an avaz avaz bağırarak duvarları yumruklayısı geldi. Ne var ki kımıldanamayacak denli yorgundu. Aslında Musa Çelebi de yorgun düşmüştü. Yerinde hafifçe doğrularak, "İstediğiniz zaman emrinizdeyim," dedi ve ayağa kalktı. Musa Çelebi gittikten sonra Hürrem yerinde çakılı kaldı. Kanı damarlarından çekilmiş, kendisine yabancı biri olup çıkmıştı. Bağırmamak için dişlerini kenetleyerek bakışlarını bir noktaya çiviledi. Sonra yerinden fırladı ve yel yepelek odasına koşturdu. Orada kendini divana attı. Ardından kalkıp etrafta fır döndü ve tekrar pelte gibi divana yığıldı. Zihninde düşünceler tepiniyordu. Soydaşlarını Avrupa'da Katolikler katlederlerken Anadolu'da padişahlar boğazlıyordu. Soydaşları ise kah Hristiyan, kah Müslüman taklidi yaparlarken bulundukları toplumda ikinci sınıf insan niteliğine bürünerek onlardan biri gibi görünmeye razı olmuşlardı. "Yazıklar olsun size," diye bağırası geldi. Yahudilerin asırlarca süren direnişlerine hayran kalıyordu. Oysa Alevilerin bir kısmı Kürtçe konuşarak, bir kısmı şahtan medet umarak, büyük kısmı Müslüman görüntüsüne bürünerek kimliklerini yitiriyorlardı. En acısı ise Hazaryalılık kavramının kofluğunu dehşetle fark ederek onu yaşama bağlayan düşüncelerin temelsizliğini görmekte. Boşa katlanılan acılar, göze alınan kahredici tehlikeler akıyordu hayalinde. Neden? Kendisi yırtınırken Anadolu'daki Alevilerin Hazaryalı kimliklerini kutsal sır gibi saklamaları, inanç uğruna köklerini hasır altı etmeleri neden? Yahudiler için din, köklerini koruma aracıydı. Öte yanda bir avuç hayalperestin yaşamlarını hiçe sayarak, yarattıkları kaynaklarla Avrupa'da meslek edinenlerin kolayca İbranileşmeleri ya da Hristiyanlaşmaları. Bunlar mı özgür Hazarya'nın temelini atacaklardı? Beyninde başka bir soru da çınlıyordu. İvan, Hazarların yalnızca Avrupa'ya göç ettiğini nasıl kabullenmişti? Saplantılarının kölesi miydi? İnancı onun idrakine pranga mı vurmuştu? Ey İvan, yalnız ve yalnızlaştıran adam. Bunun için mi kızını ve kendini kurban ettin? Ve sen Hürrem, ondan farkın ne? Babanı tanrılaştırdın. Yaşamını hayallerin peşine takıp su gibi harcarken aklını hiç çalıştırmadın. Hazarların yalnızca batıya göç ettiklerini önyargılarınla kabulleniverdin. Baba hayranlığına gerçeği perdeledin. Yoksa idealin kendisi değil, ideal sahibi olmak mı önemliydi senin için? Buna nasıl yuh çekilmez? Üstelik muhteşem bir imparatoru hiç uğruna aldattın. Oysa uzaklarda aradığın Hazaryalı yanındaydı. Tüm günahı seni sevmek olan Agustino'yu paçavra gibi yok ettin. Siz baba kız, kendi önceliklerinizi her şeyin önüne koyarak geride ne kaldıysa hepsini çöpe atarken arkanıza bakmadınız bile. İkiniz tarihin tanık olmayacağı denli bencil budalalarsınız. Dar kalıplara hapsolmuş sersemlersiniz. Ne demişti dayın hayım? Sen ve İvan, insancıl hamurumdan pis bir makine yarattınız. O an onu boğacaktın neredeyse. Oysa zavallı gerçeği ne güzel dile getirmiş. Musa Çelebi'nin dediği gibi Osmanlılar da Hazar soyundan geliyorsa bu, en somurtkan insanı kahkahadan çatlatacak denli güldürü, olduğunca en taş yürekliyi gözyaşına boğacak denli ağlatıydı da. Kendi soyundan evlat edinmek için 40 katıra bağlanıp parçalanmayı göze alırken, Meğer evlatlarının babası Hazaryalıymış. Öte yandan medet umduğun hükümdarın bizzat kendisi kendi soydaşlarını kılıçtan geçiriyormuş. Nasıl ağlarken gülünmez buna? Gözlerinden yaşlar boşanırken çılgıncasına kahkahalar atıyordu. Aklını mı kaçırıyordu yoksa? Hayır, bu müthiş bir boşluğa düşüş ve yalnızlık girdabında yaşamın anlamını yitirişti. Geçmişini tanımlayan en acı şarkıydı bu, gözyaşları ve kahkahalar. Apacık, gerçeği yalandan örten sabun köpüğünden perde bir üfürükle dağılıverince, boşa giden yaşamlar önüne seriliyor, bu utançtan çember içinde yaşayamayacağını sanıyordu. Birden silkindi, kendine gel Hürrem diye bağırdı içinden. Militanlığın pençesi tırnaklarını yeniden beynine geçirmek üzereydi. Omuzlarına Rumeli Hisarı'nı inşa edebilecek taşlar kadar sorumluluklar yığılmıştı. Babasına evladının öz maddesini veren Augustino'ya dayısı Haim'e, kuşkusuz kendini şaraba vuran Selim'e olan borçları altında eziliyor, bir yandan da artık asla eski Hürrem olamayacağını seziyordu. Ama Pandora'nın kutusundan yayılan akrep ve yılanların arasından usulca kanatlanarak omzuna konan umut kelebeğini fark edecek durumda değildi. O, kendisine özgü dik durarak mücadele etme azminin derinliklerinde bir yerlerde tepiştiğini bilmiyordu. Panikleme Hürrem diyordu içinden. Bak, Selim Tevrat okuyup varoluş nedenini keşfetmeye çalışıyor. Kim bilir, belki de, evet belki de. Aynı saatlerde Selim, hünkâr sofasına girdiğinde Celal Efendi, Balı Çelebi, Fazli, Rai ve diğerleri söyleşiyor, sazendeler hafif tıngırtılarla akort tazeliyorlardı. Selim görününce, kimi ayakta, kimi oturduğu yerden alkış tuttu. Meclise girerken şehzadeliğini eşikte bırakan Selim, onları selamlayıp yerini aldı. Her kafadan bir ses çıkarken elini kaldırarak herkesi susturdu. Bugün ilk şiir benden. Dinleyin bakalım şehzadenizin şiirini nasıl bulacaksınız? Ortalığı sessizlik kaplayınca aksırarak genzini temizledi ve tok sesle beytini okudu. Biz bülbülü muhriki demi gülzarı firakız. Ateş kesilir geçse sabah gülşenimizden. Selim beytini bitirince az öncekinden kuvvetli bir alkış koptu. Şiir üstadı olarak bilinen Rai avuçlarını patlatırcasına birbirine vuruyordu. Gerçekten mükemmel, bunu babana mutlaka okumalısın dedi içtenlikle. Selim o gevrek kahkahasının eşliğinde yanıtladı ona. Herkes ona benzemediğimi söyleyip duruyor. Hiç olmazsa şirkette nedenli benzediğimi hem kendisi hem cümle alem görsün. Bağırtılar çoğalınca onları tekrar susturdu. Yadırgatıcı bir neşe vurmuştu yüzüne. Bağırıp çağıracağınıza şu sorumun üstünde kafa yorun. Karundaşlarımızdan acaba hangisi padişah olacak? Ardından Celal Efendi'nin dizini tokatlayarak söyle bakalım halk benim için ne diyor dedi ve kahkahasını savurdu. Celal Efendi yanıtını hemen vermedi. Asker pederinize halef olmak için Mustafa'yı ister. Bayezid'i, pederi, validesi seviyor. Lakin kimse senden bahsetmiyor. Çünkü kimse sende hüner görmüyor. Selim, nakaratlı bir kahkaha attıktan sonra aniden sustu. Haykırarak dile getirmek istedikleri olsa da, söyleyeceklerini yutmak zorunda olduğunu biliyordu. Herkesin beklediğini gören Selim, dostlarını merakta bırakmadı. Asker Mustafa'nın padişahlığını istesin. Babamla anam Bayezid'i ziyadesiyle sevsinler. Eğer dilencilerin Allah'ı isterse saltanat Selim'e kalacaktır. Kısa bir suskunluğun ardından bir kahkaha daha atıp devam etti. Hünerlerimi Seyit Gazi'de gördüler. Şimdi de şarap nasıl nüş edilir gösterelim cümle miskine. Ardından doldurması için şarap tasını Balı Çelebi'ye uzattı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 89. Devamı 10. ayrımda.